Sayfa 205. Angarad, Easton dedi. Seni Hoove'la tanıştırayım. Easton, İngilizler gibi, merhaba Hoove dedi. Abanızın benimle buluşmasını sağladığınız için size çok teşekkür ederim. Benim bir şeyden haberim yoktu. Yoksa evden çıkmazdım dedim. Eğer babam Angarad'ın sizinle buluşacağını bilseydi onu boğardı. Angarad hala Easton'la kol kola durarak ayıp sana Hoove Morgan dedi. Burada sadece birkaç dakika onu göreceğim. Hepsi o kadar. O birkaç dakikada geçmiş bulunuyor dedim. Yürü eve. Easton durun dedi. Ben de sizinle geleceğim. Eğer gelecek olursanız dedim. Babam durumu öğrenir. Yarın kiliseden sonra uğrarsanız sizin için daha hayırlı olur. Easton Angarad'a bu doğruluk meleği kaç yaşında diye sordu. Angarad 14 yaşında olduğunu sanıyorum diye cevap verdi. Daha emin verecek yaşta değil. Yürü dağın en tepesine çıkalım. Ben hemen eve dönüyorum dedim. Easton durun dedi. Belki size emir verebilmek için biraz küçüğüm dedim. Ama sizden emir almayacak kadar da büyüğüm. Angarad bu kez gerçekten ağlamaya hazırlanarak ne tuhaf çocuksun. Sadece bir dakika. Ben eve gidiyorum dedim ve dağdan aşağıya doğru yürümeye koyuldum. Angarad Hoove diye seslendi. Bekle geliyorum. Bunun üzerine durup bekledim ve öpüştüklerini sezdim. Sonra Angarad koşarak bana yetişti. Eve döndük. Angarad kızgın kızgın bana ne oldu sana böyle diye sordu. Öldürecektim seni. 5 dakika daha dursaydık ne olurdu sanki? Ona Malin Davis de ancak bunu söyleyebilirdi dedim. Angarad Hoove dedi. Demek bana bunu söyleyecektin ha? Yüzü bembeyaz, gözleri simsiyahtı. Esen rüzgar saçlarını dağıtıyor, pelerini cadı karalarınki gibi savuruyordu. Sonradan söyleneceğime şimdiden söyleyeyim daha iyi dedim. Seni niye dağda görmek istiyor o? Niçin eve gelmiyor? Nefret ediyorum senden dedi. Rüzgarda şişen pelerinin önünü vücuduna yapıştırırcasına kavuşturup siyah bir sütuna benzedi. Beyaz yüzünde ve gözlerinde insanı ürküten bir ışık belirdi. Hello, yarın kiliseden sonra babamla bir konuşsun bakalım dedim. O zaman rahat rahat buluşursunuz. Angarad patikadan aşağıya doğru koşarak iniyor. Ben ise sendeleye sendeleye yürüdüğüm için ona yetişemiyordum. Eve vardığım zaman sanki bir şey olmamış gibi o herkese çay hazırlıyordu. İçeriye girdiğimde sendikadan söz ediyorlardı ve Bay Evans pek karamsar görünüyordu. Ben dolgun ücretler ödüyorum dedi Bay Evans. Bütün vadilerdeki ocakların içinde en iyi ücreti her zaman benden almışlar. Bay Griffith, ama sizinki sadece küçük bir kömür madeni ocağı dedi. Ötekiler sizin gibi düşünmüyorlar. Sizin ödediğiniz ücretleri de ödemiyorlar. İşin kötü yanı da zaten bu. Siz kendi ocağınızı kendiniz işletiyorsunuz. Oysa öteki ocakların başında parayla tutulmuş bir takım emir kulları bulunmaktadır ve asıl mal sahipleri de sadece karla ilgilenmektedirler. Bu varlıklı ve tembel soylular, bu açgözlü hissedarlar bizim düşmanlarımızdır. Davy, aynı zamanda aracılarda, dedi. Ianto, Keir Hardie, madenlerin kamuya ait olması gerektiğini söylüyor, dedi. Tıpkı posta idaresinin olduğu gibi. Davy, Hindman'da toprak halkın malı olmalıdır, diyor, dedi. Owen, Marx her zaman bunu savunmuştur, diye söze karıştı. Babam, bir sürü yabancıların öne sürdükleri fikirlerle benim başım hiç hoş değil, dedi. Owen Glenwyr, bu ülke için söyleneceklerin hepsini yüzlerce yıl önce söylemişti. Gal ülkesi Gallilerindir. Marx'tan çok onun dediklerine önem verin lütfen. Bay Griffith, her ülkenin insanları kendi topraklarına sahip olmalıdır, dedi. Bu dünya insanlığın malı olarak yaratılmıştır. Yoksa birkaç kişi için değil. Bay Evans, ne olursa olsun yine de bu birkaç kişinin sahibi bulundukları topraklardan yararlanmasını bilmeleri kötü bir iş yapmış olmalarına işaret etmez, dedi. Suratı hala asıktı. Girişimciler bireylerden çıkar, kuru kalabalıktan değil. Bay Griffith, öyleyse girişimde bulunanlar da o kuru kalabalığa bir kira ödesinler, dedi. Bu da kuru kalabalığın yararına olur. Kişileri o kuru kalabalığın üstündeki bir düzeye çıkartabilen şey paradır. Kitap parayla alınır. Eğitim parayla görülür. Eğer kuru kalabalık doğru dürüst eğitilirse o bir kuru kalabalık olmaktan çıkar. Onların her biri değerli, kendi kendini yönetebilen ve kendi güçleriyle kendilerini yetiştirmiş kişilerden meydana gelen bir vatandaş topluluğunu oluştururlar. Bay Evans, şimdi esaslı bir biçimde şu sendika işini ele alalım, dedi. Bay Griffith, sendikalar bir bütünün sadece parçasıdır, dedi. Onlar çalışan insanların uğradıkları haksızlıkları giderecek birer mekanizma haline getirilmelidir. Yoksa bir kâr kurumu ya da ıskatçılar derneğine dönüşür. İşçilerin haklarını korumak için sivil bir ordu gibi savaşmayı onlar kendilerine iş edinmelidirler. Davy, biz de Sosyal Demokratlar Federasyonu'na katılmaya çalışıyoruz, dedi. Bay Griffith piposuna bakarak, bir sendika için bu vadide yeteri kadar üyeniz var mı? Dedi. Davy, sadece birkaç tane, dedi. Yüzünün hafifçe kızardığı lambanın ışığında belli oldu. Bay Griffith, önce kendiniz güçlü bir sendika kurun, ondan sonra böyle şatafatlı isimlerle birleşin, dedi. Owen, götürü ücret yöntemi bizi durduruyor, dedi. Hatta işçiler bu yüzden Madenciler Federasyonu'na bile girmek istemiyorlar. Bay Griffith, budalalık ediyorlar, dedi. Onlara bunu söyleyin ve nedenlerini de anlatın. Ianto, bu işi siz yapın, dedi. Geçen hafta ben bir kere denedim. Bay Griffith ayağa kalktı ve benim yapacak başka işlerim var, dedi. Bununla siz uğraşın. Başardığınız zaman da benim çabalarımın ve yol ağzında iki yolun birleştiği gibi sizinkiyle birleştiğini göreceksiniz. O zaman birbirimize yardımcı olacağız. Babam Bay Griffith'in paltosunu tutarken, geçen haftaki toplantıda da bunun belirtilerini gördüydük, dedi. Adamlar bu götürü yöntemiyle çalıştıkları zaman ellerine ne geçtiğini biliyor ve bunu evlerine götürebiliyorlar. Kadınlar da onları destekleyince bu yöntem kendiliğinden bir güç kazanıyor. Bay Griffith, eğer kömür bol çıkarılır ve ucuz fiyatlarla satılırsa o zaman ücretler de düşer, dedi. Satış fiyatları ne kadar düşük olursa işçi ücretleri de aynı oranda düşük olur. Satış fiyatlarının yükselmesiyle işçi ücretleri de artar. Götürü çalışma yöntemi ve onun işleyiş düzeni böyledir, değil mi? Öyleyse düşünün, düşmanınızı bildiğinize göre işin biraz kurnazlığına kaçarak ne yapılabilir? Kömür fiyatlarında bir artış oldu mu? Hayır. Götürü çalışma yöntemi bir kenara bırakılıp işçiye rahat bir geçim standardı sağlayacak belirli bir gündelik esası kabul edilirse kömür fiyatlarında da hiçbir yükselme olmaz. Bu yöntemi sadece madenciler değil, ülkedeki bütün işçiler benimsemelidirler. İyi geceler size Bay Morgan. İyi geceler çocuklar. Abilerim konukları tepenin aşağısına kadar geçirdikten sonra süklüm püklüm geri döndüler ve ocağın yanında ayakta durdular. Ivor, baba dedi. Ne yapacağız? Ağzım açık bir şey söylemedim ama şu iki yüzlü Evans'ın da yaptıklarını yüzüne vurmayı çok isterdim. Owen onun yüzüne bakarak, bunu söyleyen bizim Ivor mu? Dedi ve bayılıyormuş gibi yaptı. Olamaz. Davy, kimden aldın fitili? Dedi. Ivor, hiç kimseden diye cevap verdi. Sen benim burada hep kapalı gözle yaşayarak çalıştığımı mı sanıyorsun? Evans ötekilerden fazla ödediği bu birkaç peniyi adamların içinde daha rahat çalışabilecekleri başka ocaklara gitmemeleri için veriyor. Söz sırasında da bol keseden atıyor. Davy, biz de bu savaşa katılalım mı? Ne dersiniz? Dedi. Her birimiz bir vadi üzerimize alabiliriz. İşten sonra tabii. Ivor, hangi işten söz ediyorsun? Diye sordu. Sen, Ianto ve Owen hepiniz yan gelip yatıyorsunuz. Davy, pazartesi günü maden ocağındaki işe başlıyoruz, dedi. Bugün öğleden sonra oradaydık. Biz de eve yardım edeceğiz baba. Babam, buna hiç gerek yoktu çocuklar, dedi. Burası kendi evinizdir. Para diye bir şey söz konusu olamaz. Owen, hep kutudaki parayla mı geçinelim, dedi. Hayır, ben maden ocağından döndükten sonra da makinemle uğraşabilirim. Davy, ya bizim savaş ne olacak, diyerek söze karıştı. Babam, yarın pazar, dedi. Bunları pazartesi günü daha ayrıntılı olarak konuşuruz. Haydi, usulca yatmaya gidin. Yoksa annenizi uyandırırsınız. O zaman da karşınıza başka bir savaş çıkar. Pazar sabahları kiliseye kadar yürümek pek eğlenceli olurdu. Hele hava güneşliyse. O gün herkes yabanlık elbiselerini ve cilalı potinlerini giyerdi. Tepede oturanların hepsi aşağı yukarı aynı saatte yola çıktıklarından uzun bir süre ta yokuşun dibine varana kadar bütün yol boyunca selam vermek için şapkalarını çıkartırken erkekler, başlarındaki berelerini titreten kadınlardan, ellerini keplerine şöyle bir dokunduran oğlanlardan ve diz kıran kızlardan günaydın ya da bu sabah nasılsınız gibi sözlerden başka bir şey duyamazdınız. En başta ben ve küçük Owen olmak üzere bizim aile yola koyuldu. Owen artık yürüyebiliyordu. Onun minicik elini önemli bir iş yapıyormuşum gibi dikkatle tutuyordum. Bizim arkamızda Owen ile Angarat, sonra Davy ile Seridwen, onların ardından küçük Garrett ile birlikte Ianto, Ivor, Bron ve en geride de annemle babam yürüyorlardı. Babam bize Morgan kabilesi adını takmıştı.
Ama yolda rastladığımız ve kendileriyle tanışıklığımız olan başka aileler en azından bizim kadar, hatta bizden daha da kalabalıktılar. Köyün evlerini geride bırakana kadar kısa bir süre sessizce yürürdük. Sonra babam ya da annem yavaşça bir ilahiye başlardı. Kızlardan kontralto sesleriyle Angarat ve Bron, soprano sesiyle de Seridwen hemen buna katılırlardı. Demeye kalmaz, bütün abilerim de işe girişince ilahinin yankıları bütün vadide birbirini kovalardı. Geçmişte kalan o güzel günler güzeldi. Tekrar geriye dönmelerini çok isterim. Daha yemyeşil duruyor, çınar ve diş budak ağaçlarıyla kaplı oluşundan ötürü böbürleniyor, ayaklarını seller gibi akan ırmağın, Tanrı'nın gözleri kadar duru sularında yıkıyordu. Rüzgarlar çimenlerin ve yabani çiçeklerin ruhlarımıza doldurduktan sonra bunların hangi güzellikten aşırılmış olduklarını kimse anlamasın diye onları tekrar alıp bizlerden uzaklaştırıyordu. Her yeşillikten ve her çiçekten bir şeyler çalan, bunları birazcık bizlere koklattıktan sonra alıp tekrar çaldıkları yerlere götüren bu rüzgarların yaptıkları iş yine de bir hırsızlıktı. Kiliseye çıkmak için dağın yamacını tırmandığımız zaman orada Bay Griffith'le karşılaştık. Güneşin altın renginde parlattığı kara sakalı, iri ve güçlü gövdesiyle durmuş, bizi bekliyordu. O sırada kilisenin yakındakilerden tutun da dağın en alt eteklerine kadar herkes bizim söylediğimiz ilahiye katıldı. Sanırdınız ilahiyi söyleyen bizler değil, sanki dağın kendisiydi. Kilisenin kokusu hiç değişmezdi. Bu, tahtadan yapılmış kürsüye sürülen cilalın, taşları silmek için kullanılan suyun ve sabunun, yağlı boyanın, ilahi kitaplarının, yabanlık elbiselere ve entarilere temizlemek için sürülen kafurunun, kilisede toplanmış olan insanların ve sobadaki odundan tüten dumanın kokusuydu. Ama buranın yanındayken yalnız lavanta kokusu duyardınız. Annem her zaman dağdaki yabani güllerden gül suyu yapardı. Bu da nefis bir kokuydu. Ne var ki öyle pek uzaklardan duyulmazdı. Ablalarım da bundan sürünürlerdi. Hele küçük Olwen sanki bunun içine batıp çıkmış gibi kokardı. Ama Bron'un lavantası çok uzaktan bile ben buradayım derdi. Böyle olmakla birlikte hafif, bir bebeğin nefesi kadar hafifti. Biz arka arkaya iki sırayı kaplardık. Benim yerim arkada oturan Bron'un tam önünde olduğu için hiç lavanta kokusuz kalmazdım. Ve bu yüzden de halime şükrederdim. Şu kafuru kokusunu ise oldum olası bir türlü sevemedim gitti. Tam önümde Bayan John otururdu. Kadıncağız herhalde kafuruyla yıkanıyor, hatta yemeklerini bile bununla yapıyor olmalıydı. Üzerindeki koku öylesine keskindi. Babam büyük sırada oturan öbür diyakozların yanındaki yerini almaya gitti. Bay Griffith son gelenlerle birlikte içeri girerken bu diyakozlardan biri de okunması kararlaştırılan ilahinin adını oradakilere bildirecekti. Sonra da ilahinin okunmasına geçilecekti. Nitekim öyle oldu. Omuzlar geride, başlar dik. Öyle ki ilahinin ezgileri çatıya, oradan da göğe yükseldi. Dize sonlarına kuvvetlice basarak en güzel bir biçimde her notası bas, bariton, alto, tenor, alto ve mezzo soprano, kontralto renkleriyle bir halı gibi dokunan ilahilerin ard arda yükselen ezgileri, yaşamın ve tüm canlı varlıkların kendisi bir şarkı oluncaya kadar söylendi, söylendi. Ey insan sesi, Tanrı'nın verdiği yeteneklerin en güzeli. Bay Griffith vaaza başlarken kürsünün üstündeki kutsal kitabın yanına her zaman birkaç sayfada kağıt koyardı. Ama bunları bir kez olsun kullandığı görülmemişti. Sanki bir aile toplantısındaymış gibi sakin, yüksek olmamakla birlikte pek de yumuşak sayılmayan bir sesle konuşmaya koyulurdu. Ama çok geçmeden bu öyle bir yükselirdi ki sırtınızdan aşağıya doğru bir ürpertinin indiğini sezerdiniz. Zaman zaman da alçaldıkça alçalır ve onun sözlerini sadece dudaklarının kıpırtısından anlayabilirdiniz. Ama sonra çıt çıkmayan kilisenin içine sesten meydana gelmiş bir kaya parçası fırlatarak yüreğinizi hoplatır, gök gürlemesini andıran sesiyle Tanrı'nın egemenliğini ve İsa'nın önderliğini tekrar duyururken kanımızın damarlarımızda dakikalarca kaynamasına yol açardı. İşte böyle her pazar kiliseden dünyaya karşı yeniden silahlanmış, zırhlanmış, yeniden güç kazanmış ve savaşmaya hazır bir hale gelmiş olarak dışarıya çıkardık. Biz eve dönerken uzakta, dağın arka yamacında oturan bazı yaşlılar kilisenin önünde durarak birbirleriyle konuşurlar, çocuklar da gevezelik etmek için bu fırsatı kaçırmayıp bir araya toplanırlardı. Böylece dağın yeşil çimenleri üstünde ve kilisenin kurşuni duvarları önünde konuşan, gülüşen, siyah melon ve silindir şapkalarını, rüzgarın tüylerini titrettiği berelerini, başlarıyla birlikte sallayan siyah elbiseli, beyaz keten entarili bir kalabalığı rahatça görebilirdiniz. Dönüşte öğle yemeğini ya bizde ya da Bronlar'da yemek için zamanımız kalırdı. Sonra Angarad, Seridwen, Owen, Ianto ve ben pazar günleri verilen din derslerine katılmak için tekrar kiliseye dönerdik. Bu derslere devam etmek, kiliseye gitmek kadar önemli bir iş olmadığı için yolda öbür oğlan ve kızlarla birleşir, sevgililerimize vermek üzere ya çiçek ya kilisenin dershanesinde sezdirmeden yesinler diye fındık ya da böğürtlen toplardık. O zamanlar ne benim bir sevgilim vardı ne de ben birinin sevgilisiydim. Bu işlere çok sonra başladım ama her zaman ceplerimizde birkaç tane şeker bulunurdu. Yoksa bu din dersleri öğretmen önündeki kitaba baktığı sırada ağzımıza bir iki tane şeker atmazsak pek tatsız olurdu. Oraya vardığımız zaman kilisenin önünde yakasına taktığı çiçekle pek şıklaşmış olan Easton Evans'ı görmeyelim mi? Gerçi onun bir pazar günü böylesine süslenmiş olması pek doğru kaçmıyordu ama yine de çok hoşuma gitti. Hatta sonraları ben de yüzlerce defa onun gibi yakama çiçek taktım. İnsanların bu kadar yakınında güzel kokulu, güzel renkli küçük bir çiçeğin bulunması çok hoş oluyor. Sersem herif, daha doğrusu Easton, Angarat'ın hemen arkasında Owen'ın, Davy'nin ve Ianto'nun yürüdüklerini göre göre "Merhaba Angarat," dedi. Ianto'nun yüzü bembeyaz kesildi. Gözleri donuklaştı. Sakin ama titrek bir sesle "Kiminle konuşuyorsunuz?" dedi ve durdu. Easton, "Angarad'la," dedi. "Kız kardeşiniz galiba." Angarad'a bakıyordum ama tam o anda gözümün önünden güneşte şimşek gibi parıldayan Ianto'nun yumruğunun geçtiğini gördüm ve arkasından da Easton'ın çenesine inmesiyle çıkarttığı tok sesi işittim. Ona baktığımda Easton sırtüstü yere devriliyordu. Tüyleri diken diken olan Angarad, "İblis!" diye yargarayı bastı ama Owen ile Davy onu kollarından tuttukları gibi kilisenin bekleme odasına sürükleyip kapıyı üstüne örttüler. Ianto, "Domuz herif," dedi. Davy, "Ne yapalım şimdi bunu?" diye sordu. "Irmağa mı atalım?" Ianto yumruğundaki eklemlere bakarak, "Olmaz öyle Londralı numaraları," dedi. "İyi bir ders vermeli ona. Bırakalım burada, herkes görsün." Owen, "Eğer babam bunu duyacak olursa," dedi, "Angarat'ın burnundan getirir." Ianto, "Bir şey söylemeyiz," dedi. "Angarad bu işi kurcalamaya kalkışırsa başına geleceği de kendisi düşünsün." Fal taşı gibi açılmış gözlerle bizi seyreden kalabalığın arasından sessizce geçtik. Owen kapıyı açtı. Angarad kilise duyurularının asıldığı tahtanın altında ağlıyor. Seridwen de onu yatıştırmaya çalışıyordu. Ianto ancak birkaç kişinin duyabileceği kadar yavaş bir sesle Angarad'a, "Kız kardeşim bir sürtükmüş gibi ona laf atılmasına göz yumamam," dedi. "Bu çocuk bir daha böyle bir şey yapacak olursa öldürürüm onu. Eğer seninle konuşmak istiyorsa önce izin alır. Evimiz barkımız yok değil. Bunun nerede olduğunu da herkes pekala bilir. Hadi şimdi derse gir bakalım." O günkü dersin okuma parçası "Birbirinizi seviniz" idi. Bu okunurken herkes kitaplarının üzerinden doğru Ianto'ya bakıyordu. Ama yalnız onun başı öne eğikken. Herhalde Bayan Talfan bu konuyu özellikle seçmiş olmalıydı. Çünkü okurken arada bir durup Ianto'ya baktıktan sonra gözlerini onunla ilgililerin teker teker bizlerin üzerinde dolaştırıyordu. Ama biz onun bu bakışlarının ardında gizlenmiş hiçbir şey yokmuş gibi davranınca bütün çabaları boşa gidiyordu. Pazar derslerinden sonra dağda oyun oynardık hep. Ya oğlanlar kızları, ya kızlar oğlanları kovalayarak koşmaca, ya da yanımızda büyükler yoksa yalnız oğlanlar kendi aramızda kızılderili oyunu oynardık. Ama o gün öğleden sonra doğruca eve döndük. Bay Evans ile Easton bizim evde annemle babamın yanındaydılar. Easton'ın beti benzi atmış, yanağı şişmişti. Babam Ianto'ya, "Easton Evans'a vurdun mu?" diye sordu. Ianto ellerini arkasına götürerek, "Evet baba," dedi. Babam, "Kilisenin önünde, hem de böyle bir günde ha?" dedi. Ianto, "Kendisi orada duruyordu, yakasında bir çiçek ve bütün şıklığı ile." Bay Evans, "Sizi mahkemeye vereceğim delikanlı," dedi ve gitmek üzere ayağa kalktı. Ama Easton onu alıkoydu. Easton, sanki Ianto kendisinden iki karış daha kısaymış gibi ona tepeden bakarak, "Hiç kuşkusuz bunun bir nedeni vardı," dedi. Ianto, Hiç kuşkusuz, dedi. Eğer bu neden bir kere daha tekrarlanacak olursa, o zaman da hiç kuşkusuz belinizi kırarım. Babam, Ianto, dedi. Niçin vurdun? Ianto, kendisi söylesin baba, diye cevap verdi. Easton, kızınız Angarat'la konuştuğumda ondan, dedi. Babam, ya, dedi. Benim kızıma nasıl konuşabilirsiniz? Easton, şey, dedi. Kendisini birkaç kere gördüm de ondan. Easton'ın babası şaşırıp kaldı. Babam, onu görmüş olmanızın size kendisiyle konuşmak yetkisini verdiğini mi sanıyorsunuz? Diye sordu. Easton, uygar bir toplumun içinde bulunuyoruz, dedi. Yabani bir insan güruhu değiliz ki. Babam, burada yumruklarını kullanan insanlar bulunduğu için bu sözü söylüyorsunuz, dedi. Eğer kızımla konuştuğunuzu ben görmüş olsaydım, daha kötüsü başınıza gelirdi. Annem dudaklarını dişlerinin arasına sıkıştırıp Bay Evans'a bakarak, Gwilym, dedi. Babam, sus kızım, dedi. Yerli yersiz yeteri kadar konuşuldu zaten. Easton, dersten sonra Angarad'la birlikte buraya gelecektim, diye açıklamada bulundu. Babam, çok iyi olurdu, dedi. Gerçekten onur duyardık. İhtiyar Evans, şimdi buraya bak Gwilym, dedi. Bu işin kızınla ilgisi olduğunu hiç bilmiyordum. Bütün bildiğim kavganın edildiğinden başka bir şey değildi. Bu yüzden oğluna söylediklerimi geri alıyorum. Çünkü herhangi biri Isa'nın kız kardeşiyle konuşacak olsaydı yine kan dökülürdü. Ver elini Ianto, yavrum. Ianto, teşekkür ederim Bay Evans, dedi. İhtiyar Evans, nerede bakalım şu kız, diye sordu. Bu iki köpeğin uğruna birbirlerinin tüylerini yoldukları şu kemiği hele bir görelim. Annem, yukarıda, dedi. Yarın sabahtan önce de aşağıya inmez. İhtiyar Evans gitmek üzere ayağa kalkarken, işte böyle, dedi. Aramızda dargınlık diye bir şey kalmıyor değil mi? Babam, evet, dedi. Easton, yarın akşam üzeri sizden izin almak için uğrayacağım Bay Morgan, dedi. Babam, pekala, sizi bekleyeceğim. Bay Evans giderken babama bir göz kırptı ve onun omzuna hafiften bir şaplak indirdi. Easton ile Ianto da kırgın bir görünüşle tıpkı birbirleriyle şöyle bir el tokuşturan boksörler gibi el sıkıştılar. Annem ateşe doğru bakarak dalgın dalgın "Easton da Angarad da" dedi. Daha çok genç. Babam gülmemek için elini ağzına götürerek "Biz evlendiğimiz zaman sen kaç yaşındaydın?" dedi. Annem "Ondan çok daha büyüktüm oldum." dedi. Babam, hadi oradan diye karşılık verdi. Angarad kadar bile yoktun. Çabuk güzel birer fincan çay şimdi. İş evlenmeye gelince kimsenin yaşı küçük değildir. Bu bir yasadır. Hani çaylar kız? İşte bundan sonra evin içinde Easton ile Angarad'ın ya da Blatin ile Seridwen'in ve bazen de dağın ötesindeki kızın evinde kalacağına onu buraya getiren Davey ile Vin'in kızgın bakışlarından insanın kendisini kurtarabileceği bir yer kalmadı. Ben de bu yüzden zamanımın çoğunu arka tarafta makinesini çalıştırmaya uğraşan Owen'la birlikte geçirdim. Bir takım gürültüler çıkartıyordu bu karın ağrısı ama sonunda çalıştı. İşte o gece gerçekten bambaşka bir geceydi. Bizden Gwilym'lerin evine kadar arada uzun bir yol vardı. Bütün gün küçük Owen ile uğraşmaktan ve başka başka vardiyalarda çalışan babamla abilerime yemek hazırlamaktan bitkin düşen annemin bir de oralara kadar yürüyecek hali kalmamakla birlikte yine de haftada iki kez onlara gittiği olurdu. Bir öğleden sonraydı. Her zamankinden çok yorulmuştu annem. Sepeti onlara benim götürmemi istedi. Evden çıkıp tepeden aşağıya indim ve vadideki ırmak boyunca uzanan yolda yürümeye koyuldum. Bu yolu oldum olası bir türlü sevemedim. Büyüye büyüye neredeyse dağın yarı yüksekliğini bulan iki cüruf yanının arasından geçilirdi bu yolda. Hatta cürufların üstünde sanki gelip geçenlere acıyarak onun çirkinliğini örtmek için yer yer otlar bile bitmişti. Bu iki yanın arasından akan ırmak kuruyor, onun yüzünden kirlenen sularını temiz tutabilmek için boşuna didinmekten bitkin düşüyordu. Biraz daha ilerleyip en son kulübeleri de geçince her yer tekrar yemyeşil çimenlere bürünüyordu. Irmağın hala simsiyah akmasına ve her iki kıyısındaki bitkilerle sazlıkların kurumuş olmalarına karşın bütün bu kıyıcı karaltıların üstüne hiç değilse çiçekleri görmek insana bir mutluluk veriyordu. Dağın yukarıları daha da iyiydi. Hele en tepeden dönüp de gerilere doğru bakınca çok güzel bir manzarayla karşılaşırdınız. Bu mezbeliliğin ağaçlarla böğürtlen çalılarının arkalarına gizlendiğini görürdünüz. Ama onların yine de orada olduklarını bilirdiniz.
Gwilym'in evi bizden doğru gidildiğinde dağın arka yamacına düşüyordu ve oradaki sıra evlerin en sonuncusuydu. Bu derli toplu, küçük bir evdi ama havadar bir yerdeydi. Çevresinde esen rüzgarlar fırsat buldukça koro talimleri yapardı. Oraya vardığım zaman bahçede çamaşırların asılı olduğunu gördüm. Yoklayarak kurumuş olduklarını anlayınca içeri girerken bunları da alıp götüreyim diye topladım. Evin içi altüstü. Gwilym'in dün geceden kalan çirkef suyla dolu banyosu ocağın önünde duruyordu. Masanın üzerinde en azından 3 öğünlük yemeğin bulaşıkları yığılıydı. Yerlere bastıkça Gwilym'in potinerinden ve elbiselerinden dökülen kömür tozları ayak altında ezilerek çıtır çıtır sesler çıkartıyordu. Bütün eşya darmadağındı. Hiçbir şey yerli yerinde değildi. Hemen işe koyularak banyoyu boşalttım. Gwil dönünce hazır bulsun diye yeniden temiz suyla doldurdum. Yerleri sildim, bulaşıkları yıkadım, patatesleri soydum, bahçeden bir lahana kopardım ve bitişik eve gidip Gwil'e akşam yemeği hazırlamak için bir parça et istedim. Kapı komşuları olan kadıncağız çok kibardı. Bana bir kuzunun bütün bir kolunu verdi ve sanki 2 yıldan fazla bir zaman annemle Bron'u yemek pişirirken boşu boşuna seyretmişim gibi ayrıca da bunun nasıl pişirileceğini anlattı. Gerçi bana bir soru sormadı, ben de ona bir şey söylemedim ama meraktan çatladığını da biliyorum. Kuzuyu fırına soktuktan sonra yataklar düzeltilmediyse bu işi de yapayım diye yukarı çıktım. Orası da aşağının aynıydı. 2 kişilik yatağı yaptım ve tam pencereyi açacağım sırada öbür odadan bir ses işittim. Akşam karanlığı bastırmak üzereydi. Buna rağmen evde bir tek lamba bile yanmıyordu. Böyle karanlıktan gelen seslerle de benim başım pek hoş değildi. Biraz bekledim, sesi yeniden duydum. Bu hafif, öyle yüksek perdeden çıkmayan ama duru bir gülüştü. Vadide lambalar sarı sarı yanmaya başlıyor, gökyüzünün lacivert bir renk aldığı ufukta ağaçların belirtileri siyah siyah görünüyordu. Rüzgar hafiften tutturduğu bir türkünün seslerini yavaş yavaş yükseltiyor, sonra alıp yine uzaklara götürüyordu. Ayaklarınızın korkudan yere çakılıp kalması ne tuhaftır. Görebilirsiniz, işitebilirsiniz, hatta acı çekercesine düşünebilirsiniz ama bir türlü yerinizden kımıldayamazsınız. Elinizde olmayan bir kuvvet sizi ayakta tutar ve buna dişlerinizi gıcırdatarak, gözleriniz yaşlarla dolarak dayanırsınız. Adım adım öbür odanın küçük sağanlığına açılan kapısına doğru döndüm. Oraya nasıl vardığımı hala da bilemem. Her zaman yakınınızda bulunan, sizinkinden daha büyük bir ruh vardır. Siz ancak kendinizinkini yitirdiğiniz zaman o ruh yanınıza sokulur. Anlayamadığınız ama sadece sezer gibi olduğunuz kendi diliyle size seslenir ve siz onun buyruklarına duygularınız yoluyla uyarsınız. Aslında buna duygu yoluyla bile denemez. Çünkü oraya doğru nasıl yürüdüğüme hayret etmekten başka bir şey duymadım içimde. Ne bana seslenen bir ses ne de beni çeken bir el vardı. Ama yine de oraya kadar gitmiş, parmağımla kapıya vuruyor ve buraya nasıl geldiğime şaşırıyordum. Sonra kapıyı açıp içeriye baktım. Margaret pencerenin kenarındaki bir köşede oturuyor ve bana bakıyordu. Dışarıdan vuran ışıkla gözlerinin ve dudaklarının ıslaklığı görülüyordu. Burası tezgahıyla, mengenesiyle, raflardaki takımlarıyla, bir yanda duran ot biçme makinesiyle, duvarların dibine yığılan patates ve tohum çuvallarıyla, tavandan sarkan soğan ve pırasa demetleriyle, jambonlarıyla tıpkı bizim arka bahçedeki odaya benziyordu. Hatta hiç gereği olmamakla birlikte sırf o odaya benzemesi için bizimkilerin kalınlığında ve renginde bir takım latalar bile tavana çakılmıştı. Margaret oturduğu yerden kımıldamadı. Elleri dizlerinin üstünde duruyor, ayakları dümdüz yere basıyordu. Her an kendi içindeki karanlıklara daha da gömülüyordu. Evin dört bir yanında rüzgar tiz bir borazan gibi öterken o bana bakıyordu. Oturduğu karanlık köşeden "Owen," dedi ve yine güldü. "Demek gelebildim." "Hayır Margaret," dedim. Sesim o kadar yüksek çıktı ki bana bile fazla geldi. "Bak benim, Hove. Ben geldim. Gwil'in banyosunu hazırladım. Biraz da kuzu eti pişirdim. Artık geri dönüyorum." Margaret, "Hayır," dedi ve yerinde kımıldandı. "Bir daha beni bırakıp gidemezsin. Seni çok bekledim." "Ama Margaret," dedim. "Hava karardı kız. Dağın öte yanına kadar da dünyanın yolu var." O, "Gitmeyeceksin," dedi ve ayağa kalktı. Pencerenin önündeki karaltısının takımların bulunduğu rafa doğru uzandığını gördüm. "Yanımdan ayrılmayacaksın.
Seni parça parça edip şu çengellere asacağım, anladın mı? Elinde tuttuğu beyaz bir aletin parıldadığını gördüm. Gel, diye fısıldadı. Seni ne zamandır bu pis odada, bu soğukta bekliyorum. Ama artık ısınacağım. Gel beni öp Owen. Gel beni öp. Margaret'ını öp. Beni bir daha bırakma, olur mu? Konuşurken sözlerin arasına bir takım fısıltılar ve değişik sesler karışıyordu. Yanıma yaklaşana kadar bekledim. Öyle ki parmaklarının sıcaklığını yüzümde hissettim. Sonra hızla dışarıya fırlayıp kapıyı örttüm. O tepiniyor, avaz avaz bağırıyor, elindeki aletle kapıya vuruyordu. Merdivenlerden aşağıya inip mutfaktan kasketimi aldığım gibi doğruca arka kapıdan daha kendimi darattım. Çalıların çırpıların arasından geçtim. Kayaların çevresini dolanarak fundalıkların, çitlerin üstünden açtım. Çimenlerden, tarlalardan, soluğum kesilerek ayaklarım birbirine dolaşıp gözümün önündeki havayı kıpkırmızı görene kadar ağzım bir karış açık, midem bulana bulana koştum, koştum. Dağın tepesine ulaşınca yüzü koyun yere, serin çimenlerin üstüne serildim. Yanımda sakin sakin otlayan koyunlar, ben koşarken başlarını yerden kaldırıp bakıyorlardı. Ama yere kapaklandığım zaman onlar yine başlarını yere eğerek otlamaya koyuldular. Çok geçmeden koyunlar tekrar başlarını kaldırıp bakındılar ama bu kez öteye doğru kaçmaya başladılar. Yamacın bir kenarından Margaret ortaya çıkıverdi. İki eliyle göğsünü tutuyor, sanki içkiyi fazla kaçırmış gibi yavaş yavaş yürüyordu. Soluğu yırtılan çuvalların sesini andırıyordu. Oradaki bir kayaya doğru ilerledi ve başını bu kayaya vurmaya başladı. Başının kayaya çarptıkça çıkarttığı sesleri rüzgar onun çığlıklarıyla birlikte bana ulaştırdı. Yanına gidip de onu geriye çektiğim zaman yorgunluktan titriyordum. Margaret iki büklüm olmuş, kayanın içine dalacakmış gibi başını oraya vuruyordu. Onu geri çektim ve ikimiz birden yere yuvarlandık. Margaret, "Owen, Owen," diyordu. Ona, "Sus," dedim. "Sakin ol. Sen şimdi uyu, olur mu? Owen hemen gelecek." "Gelecekse uyurum," dedi ve gerçekten de uyudu. Ama bu doğru dürüst bir uyku değil, ölü uykusu gibi bir şeydi. Zifiri bir karanlığa gömülen vadide yalnız bir çiftliğin ışığı görünüyordu. Ay doğmuştu ama henüz dağın üstüne yükselmemişti. Burada daha fazla kalırsak soğuktan öleceğimizi biliyordum. Margaret'ın üstünü elimden geldiği kadarıyla örttükten sonra çalı çırpılarla bir ateş yakmaya koyuldum. Birkaç dakika içinde de kayanın dibinde alevler kükremeye ve onların sıcaklığı ortalığa yayılmaya başladı. Margaret'ı çekerek üşümemesi için ateşe yaklaştırdım ve Gwil'i yardıma çağırmak üzere gerisin geriye onların evine doğru koştum. Yolun tam yarısında ağaçların karanlığı içindeyken Margaret'ın tekrar çığlıklar attığını duyarak adımlarımı daha da hızlandırdım. Biraz aşağıdaki ilk kayaların yanına bir takım adamlarla birlikte Gwil'i gördüm. Adamların ellerinde fenerler vardı ve bunların bazıları fundalıkların aralarını araştırıyor, bazıları da çitlerin altlarına fenerlerini sokup bir şeyler arıyorlardı. Bağırdım. Ta yanlarına sokulana kadar bağırdım. Ama rüzgar karşıdan estiği için sesimi onlara ulaştıramadım. Sonunda ötekiler durup Gwilym'e seslenince o da elindeki feneri bırakarak bana doğru koştu. Gwilym ve adamların birçoğu hemen dağın yamacına tırmanmaya başladılar. Maden ocağından çıktığı gibi yıkanmadan gelen, üstü başı simsiyah, keskin keskin kömür ve tütün kokan iri yarı bir madenci beni omuzlarına aldı. Hemen hemen biz de dağın tepesine onlarla birlikte vardık çünkü ben yolu biliyordum. Oysa Gwil'le arkadaşları kayaların yanından yanlış bir yol tutmuşlar, ateşin yandığı yere erişmek için bütün o kayaların çevresini dolanarak koşmuşlardı. Tepeyi aşıp düzlükte ateşe doğru ilerledik. Oraya ilk varan iki adam bağırmaya ve kıvılcım sağanağının içine atılıp kasketleriyle bir şeye rastgele vurmaya başladılar. Sonra tekrar geriye sıçradılar. O sırada Gwil geldi ve olduğu yerde kaldı. Gözleri yerinden uğramış bir halde baktıktan sonra acı acı bağırarak alevlerin içine atılmak üzere koştu ama ötekiler onu yakalayıp oradan uzaklaştırmaya çalıştılar ve bir süre onunla boğuşmak zorunda kaldılar. Bir sürü adam ayaklarıyla ezip söndürmeye çalıştıkları ateşin çevresini sarmış olduğu için önüm kapanmıştı. Biz yaklaştığımız sırada onlar ateşin yakıcı sıcaklığından biraz geriye çekildiler ve ben de görebildim. Margaret boylu boyunca ateşlerin içinde yatıyor, dumanlar çıkararak yanıyordu.
Mahallenin işçisinin omuzlarından sıyrılıp yere indim ve başımı çevirerek göğe, sonra da vadinin karanlıklarına doğru baktım. Arkamda bağırışmalar, gıvilin hıçkırıkları, yanan odunların harladıkça çıkardığı çıtırtılar, toprağın üstünde tepinen ayak sesleri ve ateşi yerleyen rüzgarın uğultuları duyuluyordu. Hiç acele etmeden ağır adımlarla yürüyüp oradan uzaklaştım. Dağ yolundan aşağıya vurarak, hemen hemen hiçbir şey düşünmeden ve önümü güçlükle görerek eve doğru yollandım. Evin sessizliğine gömülmüş arka tarafına dolandım ve ovanın içinde çalıştığı kulübenin ışığını görüp onun yanına gittim. Yüzü terden sırılsıklandı. İçi gülen gözlerini bir an kaldırıp bana baktıktan sonra tekrar makinesinin üstüne çevirdi. ''Gel bakalım.'' dedi. ''Az kalsın işin en güzel tarafını göremeyecektin. Şu 3 numaralı anahtarı ver çabuk.'' Raftaki yerinden anahtarı alarak ona verdim ve zavallı Margaret'ı düşünerek ağlamaya başladım. Ama Owen işine öyle dalmıştı ki benim bu durumumu fark edemedi. ''Hadi bakalım.'' dedi. ''Sen yakıtı doldur, ben de çalıştırayım. Oğlum Hov, tarihe geçecek bir işe yardım ediyorsun şu anda. Dur şimdi.'' Kıran kolunu yuvasına soktu. Ben de yakıt tenekesini kaldırarak Honey'nin üstünde boşaltmaya hazır bir durumda tuttum. Owen, ''Hadi boşalt.'' dedi. Yakıtı makineye doldururken gözyaşlarım da buna karıştı. Ama Owen durmadan kolu çeviriyor, çeviriyor ve her çevirişinde de makine biraz daha canlanıyordu. Bujiler bir kere ateşledi ve durdu. Sonra tekrar ateşleyince Owen, makineye şöyle bir bakıp onu kendi kendine çalışsın diye bırakıyormuş gibi kran kolunu yuvasından çıkardı. Çok geçmeden birbirini izleyen ateşlemeler öyle bir gürültü kopardı ki yer ayağımın altından sarsılmaya başladı ve ben dişlerimi sıkmak zorunda kaldım. Makine çalışıyordu. Evet, yıllarca verilen emekten sonra çalışıyordu. Owen buna baktı, baktı, sonra elindeki kran kolunu tavana doğru fırlatıp dizlerini kıra kıra zıplamaya, dans etmeye ve avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ama makinenin gürültüsü onun sesini bastırıyordu. Bu arada kapı hızla açıldı ve babam içeriye girdi. Yerinden uğramış gözlerle bir Owen'a, bir makineye bakıyordu. Arkasından da annem, Bron ve bitişik komşulardan birkaç kişi gelerek babamın yanına durup şaşkın şaşkın, kimisi de korku içinde konuşmadan bu gürültülerin arasında makineyi seyrettiler. Babam gülümseyerek bana baktı ama ben ağlıyordum ve beni hiçbir şey durduramazdı. Margaret ateşin içindeki görünümüyle gözlerimin önündeydi. Annem Owen'ı itip ona makineyi durdurmasını söyleyerek bana doğru koştu. Babam beni havaya kaldırıp makinenin çıkardığı sıcaklığın üstünden aşırarak mutfağa götürdü. Ama annem ocağın yanında beni babamın kollarından kendi kucağına alınca vücudumu sımsıkı saran onun gücünü, alnıma kondurduğu öpücüğü hissettim ve sevgiyle dolu sesini işittim. ''Yavrum benim, küçücük yavrum.'' diyordu. Elinde koca sepetle bütün o yolu tepmek senin harcın değildi. Baban da şimdi seni aramaya çıkacaktı. Anneciğin seni dağda kayboldun sanıyordu. Oysa sen kulübede o patırtının arasındaymışsın. Gözlerimden yaşlar boşanarak anne dedim. Margaret yanıyor. Annem başını kaldırıp babama baktı. Babamın bakışları değişti. Yanıma gelip diz çökerek ne diyorsun oğlum dedi. Margaret yanıyor dedim. Gıvil de toprakların üstünde ağlıyor. Annem, aman tanrım dedi. Koş Gıvil, çabuk Owen, kardeşlerine haber ver. Babanın ardı sıra gitsinler. Angarat, sen de koş doktora haber ver. Sonra et suyu içip yatmaya gittim. Evin üstüne çöken sessizlik haftalarca kalkmadı. Owen ile Gıvil hiç kimsenin bilmediği bir yerlere gitmişlerdi. Annem bu yüzden endişe duyuyordu. Doktor gelip o gece hakkında söylediklerimi not ettikten sonra da bir daha bu konuya değinilmedi. Margaret'ın adı evimizde ağzı alınmaz oldu ama ben onu sık sık hatırladım. Babam bir gece hala arka bahçedeki kulübede duran ve benim her zaman temizleyip pırıl pırıl tuttuğum Owen'ın makinesine bir göz attıktan sonra içeriye girerek bana okula gideceğimi bildirdi. Eğer her gün kasabaya inmeye gücün yetseydi, dedi, zamanını böyle bir makineyle geçireceğine, yarından tezi yok seni okula gönderirdim. Annem, oğlanı hangi okula göndermeyi düşünüyorsun? Dedi. Sana haftalardan beri soruyorum. Oralı bile olmuyorsun. Babam, burada yapılmakta olan okul bitinceye kadar, dedi, dağın öbür yanındaki İngiliz okuluna gider. Orası onun için pek uzak bir yer sayılmaz. Evde boşuna zaman yitireceğine varsın gitsin. Annem, İngiliz okulu mu? Dedi. Oğullarımdan hiçbiri o okula ayağını atamaz. Ben bu kadar söylerim. Babam, öyleyse nereye gidecek? Diye sordu. Ötekiler yürüyebilir. Kendi başlarının çaresine bakabilir. Onların bir derdi yok. Annem, yoksa ayaklarının sakatlığından ötürü onu mu suçluyorsun? Dedi. Eğer öyleyse bu suçu önce bende araman daha doğru olur. Babam, hadi canım, dedi. Daha neler? Böyle bir şey demek istemedim. Eğer dağın ötesindeki okula gitmeyecekse nereye gidecek peki? Annem, ille de okula gitmesi mi gerekir? Dedi. Babam içeriye yabancılar giriyormuş gibi ayağa kalkarak, Bet, dedi. Oğlumuz iyi bir eğitim görmezse sonra kendi yolunu nasıl çizebilir? Annem, İngiliz okulu nedense hiç hoşuma gitmez, dedi. Ama bundan başka çıkar yol yoksa ne yapalım öyle olsun. Ertesi sabah Brown beni alıp dağın öbür yanındaki İngiliz okuluna götürdü. Bu her zaman geçtiğimiz bir yol değildi. Zaten şimdiye kadar yalnız iki kez bu vadiye inmiştim. Dökümhaneleriyle buranın pisliği bizim oralardan da beterdi. Kasabada her gün biraz daha büyüyor, sıra sıra yeni evler yapılıyordu. Orada yaşayanların birçoğunun evlerine gidebilecekleri ne bir yolları ne de doğru dürüst bir patikaları vardı. Hemen hemen her köşede bir birhane bulunuyordu ve bizim oraya vardığımız sabahın o erken saatlerinde bile bu birhaneler tıklım tıklım doluydu. Ama insanların girip çıktıkları birkaç tane de güzel kilise yok değildi. Ayrıca yapılmakta olanlar da vardı. Bizim oradaki 3-5 dükkandan daha büyük, daha bol çeşitlerle dolu dükkanları seyretmek hem Bron'un hem de benim hoşumuza gittiği için okulu aramaya koyulmadan önce oralarda şöyle bir dolaştık. 16. Bölüm. Yeni bir okula başlamak eminim ki diş çektirmekten çok daha kötüdür. O sabah kanatlanıp bir Yusufçuk ya da elsiz ve dilsiz başka bir şey olmak için neler vermezdim. Ama yanımda Bron vardı. Onun arkasından yürümekten başka bir şey yapamazdım. Sapsarı tınazın yanından geçtik. Uzun, basık, dar ama yüksek pencereli okul binasının kapısına geldik ve içerinin karanlığına birlikte girdik. Her yer tebeşir kokuyordu. Bir İngiliz olan Bay Motshill, uzun boylu, uzun boyunlu, ince bacaklı, dazlak kafalı, bıyıksız bir adamdı. Yüzünün her iki yanında yanaklarına kadar uzanan güzel favorileri vardı. Biz girerken o da odasından çıkıyordu. Sanki boğazına bir halat dolanmış da sıkıyormuş gibi tuhaf bir İngilizceyle Bron'a ''Birini mi arıyorsunuz?'' diye sordu. Bron ''Evet'' dedi. ''Bu benim kayınbiraderimdir. Annesiyle babası onun bu okula devam etmesini istiyorlar.'' Bunun üzerine Bay Motshill bir sürü sorular sormaya başladı. ''Babam kimdi? Ne iş yapıyordu? Hali vakti ne kadar para ödemeye elverişliydi? Ve buna benzer daha bir takım şeyler.'' Bron bunları beyaz bir bulutu andıran açık bir yüzle kibarca cevaplandırdı. Ama biliyordum ki eğer göz göze gelseydik çılgınca gülecektik ve okul işi de suya düşecekti. Bay Motshill enfiye kokusunu bana duyuracak kadar sokulup tepemden doğru eğilerek parmaklarını yanağıma değdirdi ve koca bir makas aldıktan sonra ''Ne dersin küçük bey?'' dedi. ''Seni okula alalım mı?'' ''Evet efendim'' dedim. ''Pekala'' dedi. Yarın sabah iyi durum kağıtlarıyla birlikte okul ücretini, kitap giderlerini karşılayacak parayı getirirsin. Kurşun kalemlerinle mürekkepli kalemlerini de yanına alırsın. Bilgi dereceni anlamamız ve ona göre hangi sınıfa konulacağına karar verebilmemiz için seni sınavdan geçireceğiz. 14 kere 8 ne eder söyle bakayım. Başını bana doğru hızla eğdi. Sesi kulaklarımda rüzgar gibi esti. Yakından iri iri gözüken ve incecik kırmızı damarlarla dolu gözlerini gözlüğünün camlarından ufaltıyordu. Böyle bir soru pek yavan kaçtı. Kendimi bildim bileli bu rakam oyunlarını oynardık. Neredeyse daha yürümesini öğrenmeden çarpım tablosunu ezberlemiştim. Cevabını verince Bay Motshill yavaşça doğruldu. Sanki bir keşifte bulunmuş gibi. Evet dedi. Evet ama bunu İngilizce söyle. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Sonra Bran'a dönerek devam etti. Annesiyle babasına onun ne okulun içinde ne de dışında bu bozuk şiveyle konuşmasına hiçbir zaman izin vermemelerini bildirin lütfen. Her zaman İngilizce konuşacak. İyi günler. Holde Bron da beni bırakarak yanımızdan ayrılıp gitti. Oradan ilerideki bir odada çocukların çarpım tablosunu aynı tempoda hep bir ağızdan ezberlemeye çalıştıklarını işittim. Seslerinden ve sesin iniş çıkışlarından hangi sayılarda olduklarını kestirebildim. Bron hole bakıp Bay Motschil'in köşeye kırıldığını görünce hemen olduğu yerde geriye döndü ve kapıları öfkeyle çarparak dışarıya doğru yürüdü. "Ne oldu Bron?" diye sordum. "Ne söylediğini duydun ya," dedi. "İngilizce konuşacakmışsın. Bakalım baban ne diyecek bu işe. Seni bu okula yollamazlar, görürsün bak." "Öyleyse evde yine patırtı kopacak desene," dedim. Bron caddenin ortasında durup "Ne patırtısı?" diye sordu. Herkes ona bakıyordu çünkü o çok güzeldi. "Annemle babamın patırtısı," dedim. "Babam okul yok diyecek, annem sen de senin İngiliz okulunda diye cevap verecek ve ben yine bütün gün eve kapanıp kalacağım. Ama İngilizce konuşup konuşmamakla ilgili bir şey söylemezsek ben de okula devam ederim. Kimsenin de bundan haberi olmaz. Annemle babam da rahat rahat otururlar, anlıyorsun ya." Bron bir an ellerini kalçalarına dayayıp bana, sonra da ayakkabılarına baktı ve tekrar gözlerini bana doğru kaldırdı. "Hakkın var koca adam," dedi ve beni öptü. "Öyleyse gidersin okuluna. Ama o sümüklü böcek herif, Gal dilini konuşmak istediğin zaman seni İngilizce konuşmaya zorlarsa bana haber vermemezlik etmeyesin. Bitiktir herifin işi. Yeter ki sen bana söyle." Yüzündeki ifadeyi görmek için "Ne yaparsın?" diye sordum. Bron dişlerini sıkıp gözlerini kısarak "Ne mi yaparım?" dedi. "Onu tepe taklak eder, kürsüsünü başına geçiririm." "İyi öyleyse," dedim ve Bay Motschil'in ince bacaklarını havada sallanırken görmüşüz gibi gülmeye başladık. "Karamele yiyelim mi?" Yanımızdan hiç eksik etmediğimiz ve diş söken adını verdiğimiz bu karamelalarla avurtlarımız şişmiş bir halde varayoğa gülerek dağı tırmanıp evin yolunu tuttuk. Güneş ışıl ışıl parlıyordu ve biz mutluyduk. Günün geri kalan bölümünü iyi durum kağıdı toplamakla geçirdim. Bir tane madenden Bay Evans'dan, bir tane Doktor Richards'dan, bir tane dava vekili Bay Silas Owen'dan ve bir tane de Bay Griffith'ten aldım. Bay Griffith, "Huv," dedi. "Demek sonunda okula başlıyorsun ha?" "Evet Bay Griffith," dedim. "Çok iyi," dedi. "Bir şeyler öğrenmeye bak. Ne olursa olsun her şeyi öğren. Şu kalem kutusunu da al, senin olsun. Bu bana babamdan, onun da babasından kalmıştır."